Kitabın adı Portredeki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 16. ayrım. Bölüm 7. Rourke, budur ağaçları, fideleri, öbek öbek çiçek sıralarını ve aralarında uzanan dikdörtgen biçimli sebze yataklarını inceledi. Belli aralıklarla çalışan sulama sisteminden gelen hafif bir nem bulutu, dışarıdaki yakıcı sıcağa rağmen her şeyi taze tutuyordu. Burada kalanlar için onların ekeceği ve bakacağı bir mekan, zevke, pratikliğe ve estetiğe de hizmet ediyor. Bahçe ona huzur vermiş gibi Moira'nın sesi daha sakin çıkıyordu. Sabah erken vakitlerde ya da akşamları burada çalışıyoruz. Daha serin oluyor. Ellerimi toprağa sürmeyi severim, her zaman sevmişimdir. Ama emin ol, bunca yıldan beri hala bu yerin lanet sıcağına alışamadım. Louise bir bahçeden bahsetmişti. Rourke oldukça etkilenmişti ve ilgiyle ilerliyordu. Ama böyle bir şey beklemiyordum. Çok güzel ve verdiği bir mesaj da var. Ne diyor? Rourke parmağını çiçek açmış parlak bir sarmaşık yaprağının üzerinde gezdirdi. Beni hırpaladın, ezmeye, canımı çıkarmaya çalıştın ama ben yıkılmadım, değil mi? Yıkılmadım ve çiçek açmaya devam ettim. O yüzden canın cehenneme, diye mırıldandı. Sonra başını hafifçe sallayarak toparlandı. Kusura bakma, sorun değil. Moira'nın dudaklarında hafif bir tebessüm belirdi, kayboldu. Ben de çok benzer düşünüyorum. Sanırım Louise, senin hakkında söylediği tüm o güzel sözlerde haklı. Tarafsız değildir, ona epey bir para sağlıyorum. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim Bayan O'Banion. Biraz daha kalmak isterdim ama katılmam gereken toplantılar var. Çok meşgul bir adam olmalısın. Gerçi kudretli Rourke'un bir çatı bahçesinden bu kadar keyif alacağını düşünmezdim. Biraz yer fasulyesi ve turp sonuçta. Güzellikten her zaman etkilenirim. Sizinle tanışmak çok hoştu Bayan O'Banion. Rourke elini uzattığında kadın da elini uzattı ve el sıkıştılar. Ama Moira adamın elini bırakmadı. Anneni tanıyordum. Moira çok yakından izlediğinden, elini çekmeden önce Rourke'un gözlerinin küçük mavi buz kütlelerine dönüştüğünü gördü. Öyle mi? Ben pek tanıdığımı söyleyemem. O halde onu hatırlamıyorsun. Gerçi nasıl hatırlayabilirsin? Seninle daha önce karşılaşmıştık Dublin'de. En fazla 6 aylıktın. Hafızam o kadar gerilere uzanmıyor. Rourke'un ses tonunda artık sakin bir bahçeden alınan keyif değil, Dublin'in arka sokaklarının titreşimi vardı. Ne istiyorsun? Paranı değil ya da küçük bir iyilik filan da değil. İnsanların senden sızdırmaya çalıştığı şeyler, neyse artık, herhangi bir şey değil. Herkes bir çıkar peşinde değildir. Bilirsin herhalde, dedi Moira biraz sabırsızca. Ama birkaç dakikanı istiyorum. Yüzünü sildi. Burası çok sıcak, ofisimde olsun mu? Daha uygun olur ve sana anlatacaklarımın ilgini çekebileceğini düşünüyorum. Annemle ilgili bir konuysa hiç ilgimi çekmiyor. Rourke asansörü çağırdı. Niyeti doğruca en aşağı kata inmek ve buradan hemen dışarı çıkmaktı. Nerede olduğu, nasıl olduğu ve kim olduğu umurumda bile değil. Bu bir İrlanda erkeğinin zor kuracağı bir cümle. İrlanda erkekleri annelerine çok düşkündür. Rourke ona öyle bir bakış attı ki Moira ne olduğunu anlamadan kendini bir adım gerilerken buldu. Evden çıkıp gittiği günden beri benim için herhangi bir anlamı yok. O kadını ya da özel hayatıma dair şeyleri seninle konuşacak ne vaktim ne de isteğim var. Louise bu kurum için değerli bir çalışan olduğuna inanıyor olabilir ama yanlış düğmelere bastığın anda kendini dışarıda bulursun. Moira çenesini kaldırdı. Omuzları doğruldu. Ofisimde 10 dakika ve hala böyle bir düşüncen olursa istifa ederim. Ödemem gereken bir borcum olduğunu hissediyordum ve ödemeyi çok geciktirdiğimi düşünmeye başlıyorum. Senden biraz vakit ayırman dışında istediğim başka bir şey yok evlat. 10 dakika dedi Rourke buz gibi bir tonla. Moira ofisine doğru ilerlerken bazı seans odalarından ve küçük bir kütüphanenin önünden geçtiler. İçerisi serindi. Küçük şık bir masa, küçük bir kanepe ve rahat görünüşlü iki sandalyenin olduğu düzenli bir odaydı. Moira, Rourke'a bir şey sormadan ufak bir dolaba yöneldi ve 2 şişe limonata çıkardı. "Dublin'de bir kriz çağrı merkezinde çalışıyordum," diye başladı kadın. "Üniversiteden yeni mezun olmuştum. Yüksek lisans için çalışıyordum ve elbette dünyada bilmem gereken her şeyi bildiğimi sanıyordum. Planım danışman olarak özel sektörde çalışmaya başlayıp tonla para kazanmaktı. Kriz merkezindeki saatler de eğitimimin bir parçasıydı." Şişelerden birini Rourke'a uzattı. "Annen aradığında çağrıya ben cevap verdim. Çok genç olduğu belliydi. Sesinden anlaşılıyordu. Benden bile gençti. Canının yandığı ve ölesiye korktuğu belliydi. Hiç de ona benzemiyor tariflerin." "Onu ne kadar tanıyabilirsin ki?" diye karşılık verdi Moira. "Daha bebektin." "Beni bırakıp gittiğinde biraz daha büyüktüm." "Bırakıp gitmekmiş. Hadi oradan. Boğazına bıçak dayasalar bile Shibon seni bırakıp gitmezdi. İsmi Meg'di ve 6. yaş günümden önce benimle bir işi kalmadığını açıkça belirterek çıkıp gitti." Rourke bu saçmalığa bir son vermek ister gibi şişeyi masaya bıraktı. "Oyunun ne senin?" "Baban olacak o piç kurusu sana ne anlatmış olursa olsun annenin adı Shibon Brody'di. Claire'den Dublin'e geldiğinde 18 yaşındaydı. Büyük şehirde biraz macera ve eğlence istiyordu ve zavallı şey çok daha fazlasını yaşamak zorunda kaldı. Lanet olsun, 5 dakika otursana." Moira soğuk şişeyi alnına dayadı. "Bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim," diye mırıldandı. "Ben hep bildiğini düşünüyordum ve bu yeri gördükten sonra da bildiğinden emin olmuştum. Gerçi burası seninle ilgili fikirlerimi tamamen değiştirdi. Seni de Patrick Rourke gibi bir tip sanıyordum." "İyi oyuncu," diye düşündü Rourke. Kadının gerginliği ve sesindeki yorgunluk inanılmazdı. "Ne düşündüğün ya da fikirlerinin nasıl değiştiği gibi şeylerin benim için bir anlamı yok. Aynı şekilde o adam ve kadının da hiçbir anlamı yok." Moira da Rourke gibi şişeyi masaya bıraktı. "Patrick Rourke'un anneni öldürdüğünü düşünmem, hatta bundan adım gibi emin olmamın bir anlamı yok mu senin için?" Rourke'un teni bir an alev alev yandı, sonra tekrar buz gibi oldu ama gözünü bile kırpmamıştı. "O gitti. Ancak ölüm seni bırakıp gitmesini sağlayabilirdi. O kız seni canı gibi seviyordu. Benim küçük Angel'ım derdi sana, küçük meleğim. Sana bakarken bile gözlerinde yıldızlar uçuşurdu." "Vaktiniz ilerliyor Bayan O'Banion ve satmaya çalıştıklarınız arasında hala almayı düşündüğüm bir şey yok. Epey sert olabiliyorsun yani." Moira başını salladı, elleriyle bir şey yapma ihtiyacı duyuyormuş gibi şişeyi aldı ve yudumladı. "Geçmişte öyle de olman gereken dönemler geçirdiğini tahmin edebiliyorum. Sana bir şey satmaya çalışmıyorum, bir şey anlatıyorum ben. Patrick Rourke, Shibon Brody'yi öldürdü. İspat edilecek bir şey yoktu. Onlara söyleyecek cesaretim olsa bile polisler zaten beni dinlemezdi. Patrick hepsini satın almıştı bile ve Shibon'un kaçtığını söylediğinde sözünü destekleyecek yeterince pislik vardı çevresinde. Ama söylediği yalandı. Ne onun bir katil olduğunu ne de pis kıçını korumasına yetecek kadar polise rüşvet verdiği yeni haber değil benim için." Rourke bir omzunu kaldırdı. "Eğer onun suçları için bana şantaj yapmak gibi bir... Ah, lanet olsun, her yol paraya çıkmaz. Çoğu çıkar ama. Shibon senin annendi." Rourke hiç ilgilenmiyormuş gibi başını hafifçe yana eğdi ama karnında dönüp duran bir alev topu olduğunu hissediyordu. "Neden sana inanayım? Çünkü doğru söylüyorum ve anlatmaya çalıştığım şeyden elde edeceğim en ufak bir çıkar yok. Korkarım ki vicdanımda bir rahatlama dahil hiçbir çıkarım yok. Her şeyi zaten yanlış yaptım. İyi niyetliydim evet ama olayı doğru yönetemedim. Çünkü çok akıllı olduğumu düşünüyordum ve anneni sevmiştim ama her şeyi birbirine karıştırdım." Moira derin bir nefes aldı ve limonata şişesini tekrar bıraktı. "Kriz hattını aradığında nereye gidebileceği konusunda yönlendirdim onu. Tıpkı eğitimini aldığım gibi, tıpkı daha önce defalarca yaptığım gibi onu sakinleştirmeye çalıştım, dinledim. Ama histerik bir durumdaydı. Çok korkmuştu ve bir bebeğin ağladığını duyabiliyordum. O yüzden kuralları çiğnedim ve onu almaya kendim gittim. Birini almaya gittiğine belki inanabilirim Ama onun benimle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Kadın tekrar Rourke'a baktı. Bu sefer yüzünde duygu dolu bir ifade vardı. Hayatımda gördüğüm en güzel bebektin. Mavi pijamaları içinde nefes kesen küçük bir oğlan. Seni beşiğinden kaptığı gibi kaçmıştı işte. Başka bir şey yoktu yanında. Sadece sen vardın. Kadının sesi çatallaşmıştı. Her şey gözlerinin önünde tekrar yaşanıyordu sanki. Sonra derin bir nefes aldı ve devam etti. Göğsüne sımsıkı bastırmıştı seni. Sağ elinin üç parmağı kırık, sol gözü şişmiş ve kapanmış olmasına rağmen seni sıkıca tutuyordu. Gerçi baban biraz daha viski almaya çıkmadan önce ona sağlam bir tekme de savurmuştu. O çıkar çıkmaz seni kapıp kaçmış. Bir hastaneye ya da kliniğe gitmemişti çünkü Patrick'in onu bulmasından korkuyordu. Bu sefer sana bakamayacak bir hale getirene kadar onu döveceğinden korkuyordu. Anneni bir sığınağa götürdüm. Onlar doktor çağırdı. İlaç almayı kabul etmedi. Seni emzirememekten ya da seninle ilgilenememekten korkuyordu. O yüzden bütün o gece boyunca, bütün o acıya rağmen benimle konuştu, olanları anlattı. Rourke ayakta durmaya devam ediyordu ama Moira oturdu ve derin bir nefes aldı. Dublin'e ilk geldiğinde bir barda iş bulmuş. Çok tatlı ve tecrübesiz bir kızdı. Patrick onu orada bulmuş. Romantizm ve macera isteyen, daha 18 yaşında masum, toy bir kız çocuğu. Patrick de yakışıklı, istediğinde gayet çekici ve zarif olmayı becerebilen, tecrübeli bir adam. Annen ona aşık olmuş. Pek çok kızın arkasına bile dönüp bakmadan kaçması gereken adamlara aşık olduğu gibi. Baban onu baştan çıkarmış. Evlilik, gerçek aşk ve gereken her şeyi vaat etmiş işte. Moira hafifçe başını salladı ve arkasını dönerek camdan dışarı baktı. Rourke hala yerindeydi. Bir şey söylemiyordu. Annen hamile kaldığında Patrick onu evine almış. Bir süre içinde evleneceklerini söylemiş. Annen ailesine işlerin gerçeğini anlatmaya utandığından evlendiğini söylemiş. Evlendiğini, mutlu olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu ve ilk fırsatta eve ziyarete geleceklerini söylemiş. Aptal kız diye ekledi Moira sessizce. Sonra bebeğini doğurmuş. Patrick oğlan olduğu için memnunmuş. Yine de evlilik için biraz daha vakit gerektiğini söylüyormuş. Annen bebeğinin gerçek bir babası olmasını istediğinden evlilik konusunda ısrar etmiş. İtip kakmalar ve dayaklar da o zaman başlamış. Moira döndü ve bakışlarını Rourke'a çevirdi. Başlarda o kadar kötü değilmiş. Öyle söylemişti bana. Çoğu öyle söyler zaten ya da bilirsin işte, kocalarına dırdır yaptıkları, huzursuz ettikleri için hak ettiklerini düşünürler. Bu tarz işler böyle bir döngüyle başlar. Döngüyü biliyorum, istatistikleri, patolojiyi. Biliyor olman gerek değil mi? Bilecek şeyler yaşamasaydın, burada yaptığın şeyleri yapmazdın. İşler kişisel olduğunda, yani bizzat gördüğünde illaki farklı oluyor. Bahsettiğin kızı tanımıyorum. Bir yabancı diye düşündü Rourke. Daha ziyade bir hayal. Bu kadının kafasındaki kurnazca bir plan için yaratılmış bir hikaye. Öyle olmak zorundaydı. Ben anneni tanıdım dedi Moira sadece. Kadının sesindeki sükunetle Rourke'un içinde bir yerler titredi. Öyle söylüyorsun sadece. Evet, öyle söylüyorum. Şibon kriz hattını aradığı gece Patrick eve başka bir kadın getirmiş. Burnunun dibine ve annen karşı çıktığında Patrick onun parmaklarını kırmış, gözünü morartmış. Rourke boğazının kupkuru kesildiğini hissetti. Yine de sesi sakindi. Peki elinde bunu destekleyebilecek bir delil var mı? Bir delilim yok. Bildiklerimi anlatıyorum sana. Sonrasında ne yapacağın sana kalmış. Bilemem, belki sen de gerçekten baban kadar sertsindir. Ama ben anlatacaklarımı bitireceğim. Annen sığınakta bir hafta kaldı. Her gün onu görmeye gittim. Onun görevim olduğuna karar vermiştim. Tanrı yardımcımız olsun. Ona öğütler verdim. Aldığım incelikli eğitimi onun üzerinde kullandım. Claire'de bir ailesi vardı. Anne babası, iki erkek kardeşi, bir kız kardeşi. Daha doğrusu ikiz kız kardeşi olduğunu söyledi bana. Aramayı reddediyordu hala ama onlara mektup yazması için ikna ettim. olağanları konuşarak anlatmanın vereceği utanca dayanamayacağını söylüyordu. Ben de ailesine eve döneceğini, oğlunu da yanında getireceğini yazması için baskı yaptım. Yazdığı mektubu ben postalamıştım. Masasındaki telelink sinyal verdiğinde Moira gördüğü bir rüyadan uyanır gibi oldu bir an. Derin bir nefes aldıktan sonra telelinki aldırmadan konuşmaya devam etti. Onu çok iteledim Rourke, baskı yaptım. Fazla çabuk ve sert iteledim. Çünkü öyle zeki ve heyecanlıydım ki, öyle haklıydım ki. Ertesi gün bana bir mektup bırakarak sığınaktan ayrılmıştı. Bir adamı, ona doğru olanı yapma şansı tanımadan oğlundan ayırmaya hakkı yokmuş. Oğlunun bir babaya ihtiyacı varmış. Moira başını salladı. Çok kızmıştım. Tüm o vaktim, tüm o değerli vaktim ve emeğim boşa gitmişti. Birkaç gün söylenip kendimi yiyip durdum ve kurdukça daha da doldurdum kendimi. Sonra birkaç kural daha ihlal edip adamla birlikte yaşadığı yere gitmeye, onunla konuşmaya karar verdim. Aptallığına rağmen Shibon'u ve o güzel oğlunu kurtaracaktım. O yüzden bütün o yüksek değerlerimi ve soylu ilkelerimi alıp yaşadıkları varoşa gittim, kapıyı çaldım. Rourke'un zihninde çocukluğuna dair bazı görüntüler ve kokular canlandı. Alkol, kusmuk ve sidik kokulu ara sokaklar ve yüzüne inip duran tokatlar, çaresizlik ve pislik dolu bir ortam. Sosyal hizmet görevlisi üniformanla onun kapısını çaldıysan ya çok cesur ya da çok aptalmışsın. Her ikisi de. O zamanlar her ikisi de. Yapıyor olduğum şey için kovulabilirdim ve kovulmalıydım da. Ama umurumda değildi, gururum söz konusuydu. Benim koca gururum. Kurtarmaya çalıştığınız şey o muydu Bayan O'Banion? Rourke'un sakin, hatta biraz alaycı ses tonu karşısında kadın yüzünü hafifçe buruşturdu. Onları da kurtarmak istiyordum ama evet, gururum da işin içindeydi. Tüm ödülü istiyordum. O dönemde ve o muhitte kurtulabilen çok fazla kişi olmadı ve günlük yaşantımız düşünüldüğünde gurur çoğumuz için anlamını bile fark edemediğimiz bir kavramdı. Öyle olduğunu zaman içinde öğrendim Rourke ve Shibon benim ilk dersimdi. Zor bir dersti. Yanımda ailesinden gelen bir mektup vardı. İkinizi de oradan çekip almaya ve Claire'e göndermeye kararlıydım. Ofisin önündeki koridorda neşeli bir kahkaha, bir çocuk kahkahası, ardından koşan ayak sesleri yankılandı. Peşlerinden seslenen kadın sesleri duyuldu, sonra da sessizlik oldu. Moira tekrar oturdu ve ellerini tıpkı bir okul kızı gibi kucağında birleştirdi. Kapıyı bizzat Patrick açmıştı. Adamı görür görmez, kızın neden ona aşık olduğunu anladım zaten. İnanılmaz yakışıklıydı. Kendinden emin bir şekilde beni tepeden tırnağa iyice süzdü. Başımı dik tutmak için kendimi zorlayarak Shibon'la konuşmaya geldiğimi söyledim. Moira bir an gözlerini kapadı, olayları tekrar zihninde canlandırıyor gibiydi. Kapı eşiğine yaslandı ve bana iğrenç bir şekilde sırıttı. Kaçtığını ve ondan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Alın teriyle kazandığı paranın 50 poundunu da alıp kaçmış. Eğer onu görürsem bir daha asla geri dönmemesini söyleyecekmişim. Tanrım, öyle rahat yalan söylüyordu ki inandım. Sonunda aklını başına topladığını ve eve Claire'e gittiğini düşündüm. Ama sonra bebeğin ağladığını duydum. Senin ağladığını duydum. Onu iteleyerek içeri girdim. Dalgınlığına gelmiş olmalı, yoksa asla o kapıdan geçemezdim zaten. Shibon asla bebeğini bırakıp gitmezdi dedim. Nerede o? Ne yaptın ona? Moira'nın sağ eli dizinin üzerinde yumruk şeklini almıştı. Yatak odasından kucağında seni taşıyan bir kadın çıktı. Tanrım, seni bir kabağa tutarken gösterilecek bir özenle tutuyordu. Bezin pislik içindeydi. Ağzın yüzün salya ve göz yaşından görünmüyordu. Shibon sana küçük bir prensmiş gibi özenle bakardı. Asla öyle bir halde olmazdın. Kadın içmiş gibiydi. Üzerinde de önü tamamen açık bir sabahlıktan başka bir şey yoktu. Bu karım dedi bana. Karım Meg Rourke ve kucağındaki de bizim velet. Kemerinden bir bıçak çıkardı ve söylediklerinin altını çizmek ister gibi bıçağını ağır ağır salladı. Aksini söyleyen biri olursa bir daha konuşacak fırsatı olmaz. 30 seneden daha uzun bir süre geçse de Moira serin ve şık ofisinde ürperdiğini hissetmişti. Bana ismimle hitap etti. Şibon benden bahsetmiş olmalı. O ana kadar yaşamımda hiç o kadar korkmamıştım. Patrick Rourke'un bana ismimle hitap ettiği andan bahsediyorum. Oradan ayrıldım. Seni onunla bırakan biri varsa o bendim, annen değil. Eve gitmiş işte ya da başka bir yere kaçıp kurtulmuş. Sonuçta omzunda bir bebekle dolaşmak daha zor. Moira ileri doğru uzandı. Rourke'un kadının yüzünde gördüğü öfke ya da sabırsızlık değildi. Kesinlikle tutku dolu bir inançtı ve bu inancın ateşini Rourke teninde hissetti. Sen onun kalbi, ruhu, her şeyiydin. Onun küçük meleğiydin. Ve sonrasını kontrol etmedin mi sence? En azından onu yapacak kadar cesaretim vardı. Mektubu açtım. Ailesi ondan haber aldığı için çok rahatlamış, mutlu olmuşlardı. Ona gelmesini söylüyorlardı. Bir an evvel gelmesini ve seni de getirmesini. Dönmek için paraya ihtiyacı var mıydı? Erkek kardeşlerinin ya da babasının gelip sizi almasını ister miydi? Ailenden haberler veriyorlardı ona. Erkek kardeşi Ned ve nişanlısı evlenmişti. Onların da bir oğlu olmuştu. Kız kardeşi Sinead de nişanlanmıştı. Moira bitkin bir tavırla tekrar limonataya uzandı ama bu kez şişeyi ellerinin arasında tutmakla yetindi. Onlara ulaştım ve Şibon geldiğinde haber vermelerini istedim. 2 hafta sonra beni aradılar ve hala neden gelmediğini sordular. Şibon ve bebeği ne zaman gelecek, neredeler? O zaman annenin öldüğünü anladım, emin oldum. Moira arkasına yaslandı. O evden içeri girdiğimde ve seni gördüğümde annenin öldüğünü düşünmüştüm. Hissetmiştim zaten, biliyordum. Anneni kendi elleriyle öldürmüştü o adam. Bana bakıp ismimi söylediğinde gözlerinde anneni öldürdüğünü görmüştüm. Bildiklerimi anlattığımda annenin anne babası ve erkek kardeşi Ned Dublin'e geldiler. Polise gittiklerinde kimse onları dinlemedi, olayı kapattılar. Bir grup adam Ned'in yolunu kesti ve dövdü. Çok kötü dövdüler onu. Benim oturduğum dairenin camına da taş atıyorlardı. Çok korkmuştum. 2 kez de babanı yaşadığım sokaktan geçerken gördüm. Onu gördüğümden emin olana kadar vazgeçmemişti. Moira dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. Ben de işin peşini bıraktım. Arkamı döndüm. Her ne kadar utanç verici olsa da yaptığım buydu. Kayıtlar Patrick ve Mac Rourke'un evli olduklarını gösteriyordu. 5 senedir evliydiler. Senin doğumuna dair bir belge yoktu ama kadın bebeği kendisinin doğurduğunu söylüyordu ve aksini söyleyecek kimse çıkmadı. Kimse cesaret edemedi daha doğrusu. Dublin'e gidip gelen Şibon gibi tonla kız vardı sonuçta. İstediği zaman ortaya çıkacaktır dedi polis ve ben de başımı sallayıp onayladım çünkü başka bir şey yapmaya korkuyordum. Rourke göğsüne büyük bir ağrı çöktüğünü hissediyordu. Ve bana bu eski hikayeyi anlatıyorsun çünkü senden bahsedildiğini çok duydum. Elimden geldiğince neler yaptığını takip etmeye çalıştım. Evlenip Amerika'ya taşındıktan sonra bile devam ettim. Nasıl kaçtığını ve orada nasıl bir yaşam sürdüğünü biliyordum. Şibon'un o kısacık birkaç ay içinde sana verebildiği şeylerin buharlaştığını, yakışıklı yüzünden daha fazlasının o adama çektiğini düşünüyordum. Kötü tohum diyordum kendi kendime. Bir diğer kötü tohum sonuçta diyordum kendimi avutmak için. Rüyamda ağlayıp duran o güzel bebeğin görüntüleriyle gece yarısı uyandığımda kendimi avutmak için böyle diyordum. Moira dalgın bir tavırla bir kağıt açıcıya uzandı ve elleri arasında çevirdi. Ama son birkaç yılda duyduklarım gerçekten öyle mi diye düşünmeme neden oldu. Ve Louis gelip bana bu yerden bahsettiğinde, yapmaya uğraştığın şeyleri anlattığında bu bir işaret diye düşündüm. Olanları seninle konuşmalıydım. Moira genç adamın yüzünü inceledi. Belki senin için ya da benim için hiçbir şey fark etmeyecek kadar geç kaldım. Ama olanları sana anlatmak zorundaydım Rourke. Eğer istersen yalan testine girebilirim ya da dediğim gibi istifa edebilirim ve konu kapanır. Rourke duyduklarına inanmadığını düşünmeye çalıştı. Tek kelimesine bile. Ama kalbinde büyük bir acı vardı. Kaburgalarının arasında bıçak gibi bir şey. Onu bıçaklayan şeyin gerçek olmasından korkuyordu. İddia ettiklerinin en azından bir kısmının araştırılmaya, doğru mu, yalan mı olduğunun ispat edilmeye açık olduğunun farkındasındır. Umarım yaparsın bunu ve bir şey daha var. Bir yüzüğü vardı. Sol yüzük parmağına alyans gibi taktığı gümüş bir yüzüğü vardı. Babanın sen doğduğunda hediye ettiği bir yüzük olduğunu söylemişti. Bir aile olacaklarını, Tanrı'nın gözünde zaten karı koca olduklarını söylemiş ona. Meg Rourke o gün yatak odasından çıktığında Shibo'nun yüzüğünü takıyordu. Patrick onu öldüresiye dövdüğünde bile annenin parmağından çıkarmadığı yüzüğü. Çirkef kadın yüzüğü serçe parmağına geçirebilmişti ancak elleri o yüzük için çok iriydi ve kadın yüzüğü fark ettiğimi gördüğünde, bildiğimi gördüğünde bana gülümsedi. Artık Moira'nın yanaklarından yaşlar akıyordu. O adam Shibo'nu öldürdü. Gittiği ve geri döndüğü için, sırf yapabildiği için ve seni yanında tuttu çünkü kendine dönüştüreceği bir oğlu vardı. Anneni o kadar zorlamasaydım, iyileşmesi için biraz zaman tanısaydım, düşünmesi için... Kadın gözyaşlarını silerek kalktı ve masaya doğru gitti. Çekmeceden küçük bir fotoğraf çıkardı. Elimdeki tek şey bu. Annen sığınaktan ayrılmadan bir gün önce çekmiştim bu fotoğrafı. Sende kalması gerektiğini düşünüyorum diyerek fotoğrafı Rourke'a verdi. Rourke gözlerini fotoğrafa çevirdiğinde yüzünde yediği dayağın izlerini hala taşıyan yeşil gözlü, kızıl saçlı bir kız gördü. Üzerinde basit bir mavi gömlek vardı. Kızıl saçları omuzlarına doğru dökülüyordu. Bakışları hüzünlü ve bitkin olmasına rağmen gülümsüyordu. Yanağını bebeğinin yanağına dayamış, gülümsüyordu. Bebeğin yüz yuvarlak ve masum bir yüzü vardı ama Rourke kesinlikle kendi yüzüne baktığını görebiliyordu. Bebek de gülüyordu. Işıl ışıl, mutlu bir gülümseme. Ve bebeği saran o elde, ince ve zarif parmaklarda gümüş bir yüzük takılıydı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 160. Devamı 17. ayrımda.